Peygamberler Kervanı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolları da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, Peygamberler Kervanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün bu programda sizlerle birlikte Hazreti Adem ve onun hayatını, onun varoluşunu, var edilişini öğreneceğiz inşallah. Birinci programımızda söylediğimiz gibi biz Kur'an'daki öyküleri konuşurken, Kur'an'daki bu peygamberlerin hayatlarına bakarken yapmamız gereken şey Allah'ın kitabını taramak, gözden geçirmek ve Rabbimiz bize bu kitapta bu peygamberleri nasıl tanıttıysa, bize nasıl öğrettiyse öylece öğrenmek. Değilse amacımız size hikayeler anlatmak ve Hazreti Adem ile ilgili böyle gerçekten insanı şaşırtacak şeyler söylemek değil. Ya amacımız Hazreti Adem'i öğrenerek kul olmak, kulluğumuzu Hazreti Adem ile geliştirmek. Çünkü Allahu Teala kitabında bize böylece tanıttı onun kimliğini, kişiliğini. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize Hazreti Adem'i değişik surelerde tanıtmış. Mesela Bakara suresi, sonra Araf suresi, Kehf suresi ve Taha suresinde Allah-u Teala Hazreti Adem'den bahsetmiş. Başka sureler de var kitabımızın diğer bölümlerinde Hazreti Adem'den ve onun hayatından bilgiler, görüntüler sunuyor Rabbimiz ve biz bunlarla kul oluyoruz. Dedik ya, Kur'an-ı Kerim sadece hikaye anlatma amacına olan bir kitap değildir. Bununla beraber sadece abdest, namaz, oruç tanıtan bir kitap da değildir. Kitabımız abdest, namaz anlatırken peygamberleri, peygamberler anlatırken cennet ve cehennemi, cennet ve cehennemi anlatırken Mekke müşriklerinin ve kafirlerin durumlarını böyle böyle anlatır ve bize kul olmanın, cennete layık Müslüman olmanın yolunu, yordamını öğretir. İşte Bakara suresindeyiz öyleyse şimdi ve onu inceliyoruz. Elimizde bir meal olmalı. Bu programı dinlerken mümkünse elimizde bir Kur'an meali olmalı. Meal yani Kur'an'ın anlamı olmalı elbette. Çünkü anlatacağımız şeyler kitaptan, Kur'an'dan olduğuna göre biz de bu Kur'an'da anlatılan bölümleri takip etmemiz güzel olur. Ben elimdeki mealde okuduğum bölümün nerede olduğunu söyleyeyim. Siz kendi mealinizden bulmaya gayret edin inşallah. Kur'an'ın ikinci suresi, Bakara suresi. Benim kitabımda, şu elimdeki mushafta 5. sayfa 30. ayetteyiz. Peki Bakara suresi 30. ayete kadar neler oldu? Elbette Allahu Teala bu hikayenin bu bölümüne gelmeden önce bir şeyler söyledi. Değerli dinleyenler, Kur'an'ın muhatabı insandır ve Allahu Teala insana teklifte bulunmaktadır. Gel, Müslüman ol, cennete git. Değilse cehennem var demektedir Allahu Teala. İşte bu teklifi yaparken Bakara suresi ilk 5 ayette İman eden insanın tipini, tavrını, vasıflarını anlatır Allahu Teala. Müslüman dediğin böyle olur der ve 5 ayette müttakilerin yani Allah'tan hakkıyla korkup yolunu Allah'la bulanların özelliklerini tanıtır. Sonra inkarcıları anlatır Allahu Teala, kafirleri 2 ayette öyle gider. Onlar kimdir onu öğreniriz kısaca. Çünkü çok bellidir zaten. Ama çok az belli olan, zor tanınan birisi vardır. İman ettiği ya da küfrettiği belli olmayan bir tip. Ne dediği belli olmuyor. Kalbinden geçenle görüntüsü farklı. Amelleri, eylemleriyle dilinden dökülen farklı. Bir o yakada, bir bu yakada. Bir bakıyorsunuz Müslüman triplerine, tavırlarına girmiş. Bir bakıyorsunuz Kafir tavırlar ve hareketlerle meşgul. Yüreği başka, dili başka, gözü başka, hastalıklı bir ruh hali, yani münafığı görüyor ve Allah bize onu anlatıyor 20. ayete kadar verilen örneklerde. Sonra Allah-u Teala 20. ayetten sonra bütün insanla ortak bir seslenişte bulunuyor. Kim olursan ol ey insan, ister Kenyalı, ister Konyalı, ister Finli, ister Çinli, nereden olursan ol ey insan muhatabım. Ey Allah'ın dinine girmekle mükellef olan, bu dine muhatap olan kişi, münafıkça yaşantın olmuş olabilir bugüne kadar, inkarcı olabilirsin ya da imana hazır bir pozisyonda durabilirsin, ama gel Allah'a kul ol diye Allah kulluğa çağırıyor insanı. Biraz da böyle gidiyor ve imanın ve küfrün neticelerini Allah-u Teala anlattıktan sonra, sizi yaradan biziz ve ilk yaratan Allah olduğu gibi yine ona döneceksiniz. Gökleri yeri yaradan sizi yaradandır. Öyleyse Allah'a kul olun diyor ve ardından hatırlayın deyip Hazreti Adem'in öyküsüne giriş yapıyor Allah-u Teala ve bize onu hatırlatıyor. Ayet 30. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil erzi halife. Ben diyor Allah-u Teala ve meleklerle olan konuşmasını anlatıyor. Ama ayetin hemen öncesinde bir edat var. Ve Allah-u Teala diyor ki ve iz, hani hatırlayın. Ey insanlar, ey Kur'an'ı şu anda okuyan kişi, ey dinleyenler, hatırlayın. Neyi hatırlayalım? Şimdi anlatılacak öyküyü hatırlayın. Ama nereden bilelim? Ben daha hiç bu öyküyü hiç Adem'i duymadım, tanımıyorum, tanışmadık da. Sadece adını duyduk kutsal metinlerde, kitaplarda, hocaların ağzından. Bu cümleyi duydum ben. Adem ve Havva varmış, bunlar da ilk insanmış. Hatta resimleri falan da yapılıyor. Cahilce mi yapılıyor, bilerek mi, bilmeyerek mi bilmiyorum ama böyle bir şey biliyorum sadece. Diyen arkadaşlar, diyen insanlar, biz hepimiz. Allah diyor ki hatırlayın. Ama Allah'ım hatırlamıyorum. Ama diyor ki Allah hatırlayın. O zaman bu ifadede farklı bir nokta var. Yani hatırınızda kalsın, hatırınızda tutun, bunu düşünün, bununla düşünün, bundan sonra gündem maddeniz bu olsun. Bugüne kadar Adem'i hiç konuşmadınız. Ademli bir muhabbetiniz olmadı. Böyle bir gündeminiz olmadı. Hayatınızı Hazreti Adem'in hikayesi çerçevesinde o fotoğraf, o ölçek ile görmediniz, gözetlemediniz. Bir de mutfağınızı mesela Hazreti Adem öyküsüyle yeniden düşünün. Ya da ahlakınızı Hazreti Adem kişiliğiyle yeniden düşünün. Cep, yani ekonominizi Hazreti Adem anlatımıyla yeniden düşünün diyor sanki Allah-u Teala. Hatırınıza kalsın. Bundan sonra hatırlayın. Hatırınıza tutun. Artık bu sizin malzemenizdir. İşte öykü başlıyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Allah, senin Rabbin dedi ki meleklere, senin Rabbin dedi ki meleklere, evet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala diyor ki senin Rabbin. Kitabı okuyan bana diyor ki Allah-u Teala senin Rabbin. Dinleyen sizlere diyor ki Allah-u Teala senin Rabbin. Senin Rabbin meleklere dedi ki, benim Rabbim meleklere dedi ki, Allah'ımız meleklere dedi ki, evrenin yaratıcısı dedi ki meleklere, evet o konuştuğumu biz susuyoruz. O söylediğimi biz duruyoruz. Rabbim acaba ne dedi? Bunu ıskalayabilir miyiz? Bundan vazgeçebilir miyiz? Bu bilgiyi koyabilir miyiz? Ya ne dediyse dedi diyebilir miyiz? Allah dedi mi? O zaman durmak zorundayız. Allah diyor mu? Konuşan Rabbimiz hep özellikle, ey dinleyen, hani şu sokakta yürüyen, şu anda iş yapan, yeri süpüren bayan, sen ve senin Rabbin sana sesleniyor. O demişti ki meleklere, hatırla senin Rabbin konuşuyor. Öyleyse bu bir hikaye ama masal değil. Bu bir kıssa ama oyalayıcı bir öykü değil. Gelip geçilecek, üzerinde durulmayacak bir mevzu değil. Geyik muhabbeti hiç değil. Rabbin diyor ki, dedi ki, Allah dedi ki meleklere. Aa, bir kişi daha öğrendik. Şimdi melekleri tanımamız lazım. Kimdir melekler? Allah-u Teala konuştuğu, Allah'ın muhatabı olan varlıklar. Evet, biz bunların teknik olarak nurdan yaratılan varlıklar olduğunu, erkeklik ve dişiliklerinin olmadığını, yeme içme özelliklerinin olmadığını, evlenmediklerini, insan gibi yaşamadıklarını biliyoruz. Varoluş amaçlarının Allah'a kulluk olduğunu, sürekli itaat ettiklerini, yanlış yapmadıklarını, günah işlemediklerini bilmekteyiz. İşte melekler. Saf ve temiz, sırf Allah'a kulluk için yaratılmış ama aslında insanın etrafında çevrelenecek ve onu çerçeveleyecek olan mükemmel varlıklar, güzel varlıklar. Allah onlara sesleniyor ve onlara diyor ki inni ca'ilun fil arzi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Allah-u Teala. Bu bir danışma mı? Melekler ne dersiniz? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ama filan, haşa. Allah-u Teala meleklere böyle bir danışma içerisinde değil. Onlara konuşuyor, onlara söylüyor. Çünkü mevzu direkt onları ilgilendirmekte. Yani ey melekler, aslında sizi direkten ilgilendiren bir mevzu var. Ben halife yaratacağım yeryüzünde, siz onun bendesi etrafında dolananları olacaksınız. Öyleyse dinleyin diye onlara bir konuşmadır bu. Onlara bir tanıtımdır. Şu gördüğünüz yaratılacak olan yeni varlık... İşte o halifedir. Ey melekler, haberiniz olsun, yeryüzüne ben bunu yaratacağım. Ve siz bununla ilgilisiniz diyordu sanki Rabbimiz. Evet, bu meleklere böylesi bir beyandı. Bir danışma, bir konuşma hiç değil bu manasıyla. Evet, yeryüzünde yaratılan bir varlık. Ama öncesinde halife kavramını konuşalım isterseniz. Biliyorsunuz bize tanış gelen bir kelimedir bu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen liderlere, yani dört halifeye biz bu ismi taktık. Yani peygamberden sonra gelen kişi, peygamberin ardılı, ondan sonrasına devam eden kişi, halife. Adem halifedir, Hazreti Ömer halifedir, Hazreti Ömer'den sonra Osman, ondan sonra da Hazreti Ali birer halifedir. Yani birinin ardından gelen, biri yerine iş yapan, yetkili, görevli manasına gelecektir. Öyleyse halife kavramını Allah adına kullandığımızda, Allah adına, Allah için yeryüzünde çalışan, yeryüzünde gayret gösteren kimse demektir. Sanki Allah gibi yeryüzünün imarında, inşasında görevlendirilmiş temsilci. Ben yeryüzünde bir temsilci yaratacağım. Yani o Allah yerine Allah'ın istediklerini yapacak. İşte insanı tanımlayan en önemli tabir budur. İnsan yeryüzünde sadece eğlensin, coşsun, koşsun diye var edilmedi. İnsan yeryüzünde sadece zevklensin, renklensin diye gönderilmedi. İnsanın varoluşunda bu halifelik kelimesi ve kavramı esastır. İnsan sorumludur. Niçin yaratıldı insan? Kul olmak için yaratıldı. Niçin yaratıldı insan? Allah adına yeryüzüne bir şeyleri götürmek için yaratıldı. Ve bundan dolayı da Allah-u Teala onu özel donattı. Akıl verildi bundan dolayı. Düşünce kapasitesi var bundan dolayı. Konuşabilme yeteneği var bundan dolayı. Ve diğer tüm varlıklardan, meleklerden, cinlerden, hatta ve tüm mahlukat, hayvanlardan ve bitkilerden de insanın farkı işte halife olmasıdır. Yani Allah adına, Allah dininin sorumluluğunu yüklenmiş temsilci. Yeryüzünde yaratıldı ama. İmtihan salonumuz yeryüzü. Ne olacaksa burada olacak. Doğumumuz, ölümümüz ve imtihanımız ikisi arasındaki. Fakirlikle ya da zenginlikle, hastalık ya da sağlıkla, başarı ya da başarısızlıkla imtihan ediliyoruz. Ve bu imtihan işte burada. Şu dağların, şu ovaların, şu denizlerin olduğu yeryüzünde olacak. Her ne olacaksa. Allah bizi burada yarattı. Ama Allah-u Teala insanı yeryüzüne yarattı, yeryüzün toprağından yarattı ve insan yine o toprağa gömülüyor. Bununla birlikte ilk insan Adem ile Havva'nın cennette var kılınmaları, cennette durdurulmaları, cennette ikamet ettirilmeleri onlar için özel bir imtihan salonu niteliği taşıdığı içindir. Yani cennet gösterildi. Gelmeniz gereken yer burasıdır denildi ve onlara bu tanıtıldı. Bunu ayrıca anlatacağız, konuşacağız. Evet, Allah meleklere böyle söyledi. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Peki melekler ne dediler? Galu dediler ki onlar etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku'd dima ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu lek. Evet dediler ki melekler. Bir itiraz değil. ama şaşkın, ama anlamadılar, ama bildiler ki halife kelimesi söylenir söylenmez Allahça söylenen bu söz karşısında meseleyi anladılar. Çünkü bildiler ki yaratılacak bu varlığın iradesi olacak, seçme hakkı olacak, seçme yeteneği olacak. İster oraya ister buraya gidecek, kendileri gibi olmayacak. Bu durumda da yanlış da yapabilecek, kan da dökecek, fesat çıkartacak bir varlık olacak ya. Bundan dolayı melekler dediler ki Allah'ım dediler. Tecari fiha, sen öyle bir varlık mı yaratacaksın ki yeryüzüne fesat çıkartacak ve kan dökecek? Ama neden dercesine sanki? Niçin böyle bir varlık? Aslında melekler bunu söylerken insanın olumsuz iki yönüne de işaret ediyordu. İnsan Allah'ın terk ettiği vakit, Rabbin buyruklarına zıt yaşadığında iki yönü ortaya çıkar. Bir, yeryüzünde terör estirir, fesat çıkartır, ekini, bitkileri bozar, evi, barkı, sokağı, caddeyi bozar, kimliğini, kişiliğini, saçını, tipini bozar, evlilikleri, geçimi ya da gidimi, gelimi bozar, insan fesat eder. Fesatçıdır, bozgun yapar. Yeryüzünün doğal akışını, düzgün akışını, ekolojik dengeyi bile insan tutar, bozar. Ve bununla da kalmaz, yeryüzüne kan döker. Hayvan katliamında bulunur, yeryüzünün tüm değerlerinin katliamında bulunur. Ve yetmez, insan hem cinsini, kendi arkadaşını, dostunu, yani insanları öldürür. Birbirlerini katleder, katliamlarda bulunurlar. Binlerce, yüz binlerce insanlar telaf olurlar, yok olup giderler. İşte insanın iki yönünü melekler tespit ettiler. Dediler Allah'ım sen kan dökecek ve yeryüzüne fesat çıkartacak birisini mi var edeceksin? Oysa وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Bak biz şu anda sana tesbih edip duruyoruz. Hamd ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sana herhangi bir isyanımız yok. Seni mübarekliyor, takdis ediyor, kutsal kabul ediyoruz Allah'ım. Biz seni tesbih ederken, biz seni mübareklerken, biz sana hamd ederken, biz seni en büyük Allahu Ekber kabul ederken, sanki neden, niçin böyle bir varlık? Yani olur mu Allah'ım, niye böyle yapıyorsun filan diye bir itiraz söz konusu değil. Ama anlamayan birinin sözleri bunlar. Ama Allah dedi ki onlara, قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi Rabbimiz. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. İşte bu kadar. Sözün özü bu. Evet, melekler bir şeyler bildiler. Daha var edilmeden yaratılacak şahsın Allah'ın sözünden anladılar ki kan dökücü ve fesat çıkartıcı olduğunu. Ama onların bilgileri sadece bu noktadaydı. Onların bilmedikleri bir bölüm daha vardı ki Allah onları da biliyordu. Bilgiyi Allah'tan öğrendiğimizde, bilginin kaynağı olarak Allah'ı gördüğümüzde biz de en bilen olur, çok bilen olur ve bilgimiz yeterli olur. Ama eğer bilgiyi başkalarından öğrenirsek, yani hangi kumaş, hangi elbise, nasıl bir giyim, nasıl bir yiyiş, nasıl bir ev, nasıl bir mimari ya da nasıl bir eğitim ya da başka şeyler. Soru ve sorunlarımızı bilginin kaynağı olarak Allah'tan değil başkalarından elde ettiğimizde, aldığımızda, o zaman insan gerçekten eksik, yanlış, hatalı ve kasıtlı düşüşlere uğrayacaktır. Ama Allah'la bilen hep bilen olur. Ve Allah diyor ki ben bilirim, siz bilmezsiniz. Ve işte bu bilen Allah ve alleme Ademel esma'e, Adem'e isimleri öğretti. Evet, isimlenmeyi, isimlendirmeyi öğretti. Eşyayı tanıttı ve eşyayı nasıl tanımlayacağını da Allah Adem'e öğretti. Melekler ancak Allahu Teala'nın öğrettiği kadar bilebilirlerdi. Ama Adem'e icat etme ve icat ettiği şeyi kullanacak bir isim verme yeteneği verildi. Kelimeler ve kelimelerin gücüne sahip oldu. Üretmeyi öğrendi Adem. Allah Adem'e isimlendirme yeteneğini var etti, verdi. Ağacı var etti Allah, ama Adem'e Allah-u Teala öyle bir yetenek verdi ki ağaçtan odun yapmayı, odundan dolap yapmayı, dolap yapma ve dolabın için doldurmayı da öğretti ve ona bir şekilde bir isim vermeyi de. Çünkü eşyanın ismini bilemezsek onu kullanamayız. Bıçak dediğimizde karşı taraf benim ne dediğimi anladığı için bıçağı kullanabiliyoruz. İşte insana Allah bu yeteneği verdi. İsimlendirme, yani konuşma, anlama ve düşünme yeteneğini verdi. Sonra Allah küllehe Sümme arazahum alel melaike ve bütün eşyanın ismini öğrettikten sonra o eşyaları meleklerin önüne koydu. Meleklere arz etti ve onlara dedi ki haber verin bana bunlar nedir? Nedir bunlar? Ne ad veriliyor? Fekale enbiuni bi esmai haula in kuntum sadikin. Hadi biraz önce evvelki iddianızda doğru iseniz, samimi iseniz söyleyin bakalım bunlar nedir? Ama melekler itiraz etmediler. Boyun büktüler ve dediler ki Rabbimiz Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. Aman Allah'ım biz seni tesbih ediyoruz, yanlış yapmayalım sakın. Biz ancak senin bize bildirdiğin kadarını biliriz. Daha ötesini bilmeyiz Allah'ım, seni tesbih ediyoruz. Aman Rabbim inneke entel alimul hakim. Sensin alim, en bilen, hep bilen, el hakim ve hüküm hikmet sahibi dediği yerinde kararları karar olan Allah'sın sen Allah'ım. Biz bilmeyi sen bildir, ancak o zaman biliriz dediler. Ama Allah döndü Adem'e dedi ki gale ya Adem, ey Adem, ey adam, enbi'hum bi esmaihim. Söyle bakalım bunlar nedir? Bunların isimlerini anlat bakalım. İşte önümüzde dönen bir oyun sanki bu ama ortada insanın farkını anlatan bir hikaye var. Nedir bunlar? Bu eşyalar, bu şeylere ne ad verilir? Felemma enbe'hum bi esmaihim ve Adem aleyhisselam onların adlarını söyledi. Gale dedi ki Rabbimiz. Elem egul ben size demedim mi? Ben size söylemedim mi? İnni a'lemu gaybe semavati vel ard. Ben göklerin ve yerin bilinmezliklerini bilmekteyim. Ve a'lemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun. Ve ben sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da hep bilmekteyim. Kalbinizden geçenleri de dışa vurduklarınızı da, bilincinizi, bilinçaltınızı, bilincinizden dışarıya çıkan şeyleri de ben hep bilmekteyim. Ben Allah'ım. Evet, öyleyse göklerin, yerin her birisinde gizli olan şeylerin bilgisi bendedir. O zaman siz bu sözüme itaat edeceksiniz. İşte Adem ve izkunna lil melaiketi ve Allahu Teala dedi ki hani biz meleklere şöyle demiştik. Bu imtihandan sonra yani meleklerin hakikati anladıkları ve Hazreti Adem'in yani yeryüzüne tanıtıldığı, işte Adem denildiği ve isimleri bilen, eşyayı tanıyan, tanımlayan Adem'in tanıtıldığı bu olaydan sonra Allahu Teala meleklere dedi ki ey melekler secde edin. Ve izkunna lil melaiketi iscudu li Adem'e. Adem'e secde edin dedi Allahu Teala. Ki bu secde değerli dinleyenler Allah'a yaptığımız kulluk biçimine benzeyen secde değildir. Bu referans olarak eğilmek, huzurunda durmak manasına gelmektedir. Yani Adem Aleyhisselam'ın huzurunda eğildiler. Adem Allah'ın emriyle biz sana boyun eğiyoruz. Senin yönetimindeyiz. Seni senin şekilde hareket edeceğiz diyordu sanki melekler sembolik olarak. Ve Allah emreder emretmez bildiler ki kendilerine secdeyi emreden Adem değildi. Kimdi ya? Allah'tı. Hemen secde ettiler. Fesecedu. Bütün melekler Adem'e secde ettiler. Adem'e itaat ettiler. Emrindeyiz dediler. Senin yanındayız dediler. Ve saygılarını sundular. Ama illa iblis. İblis secde etmedi. İşte meleklerin arasında olup, meleklerle birlikte olup ama meleklerden farklı olan bir varlığı tanıyoruz şimdi. Öz itibariyle ateşten yaratılmış varlık olan İblis. Yani şeytanın atası ilki olan İblis. İblis ümitsiz demektir. Ümidi kesik olan. Yani artık gemileri kopartmış, azıya almış ve yürüyeceği yere gidiyor. Tamam demiş, ben cehennemliyim, kararım verdim. Bundan sonra dönersem demiş ve cennete girme ümidini baştan yitirmiş olan iblis. Onun için hiçbirimiz cennetten ümit kesmeyiz. Ne kadar günahımız olursa olsun, ne kadar yanlışımız olursa olsun biliyoruz ki Allahu Teala'nın af ve merhameti bizim yanlışlarımızdan çok daha büyüktür. Allah'tan ümit kesmektir asıl insanı kafir eyleyen ve insanı cehenneme sokan. Ben ve biz Allah'tan hiç ümidimizi kesmiyoruz. Yanlışlarımız pek çok ve bunlardan tövbe ediyoruz. Allah'ım affet, bağışla diyoruz ama bununla birlikte Allahu Teala'nın af ve mağfiretine güveniyor ve dolayısıyla şeytanla bu noktada ortak bir yan oluşturmuyoruz. İşte şeytan, o iblis olan şeytan ise secde etmedi. Kulluğa yanaşmadı. Yani bir diğer ifadeyle kulluğa yanaşmayanlar, secde etmeyenler bir süre sonra şeytanlaşırlar. Şeytan gibi davranmaya başlarlar. İşte iblis neden secde etmedi? Secde etmemesinin alt tarafında ne vardı? eba vardı, vestekbera vardı. Büyüklendi, kibirlendi, kendini müstani gördü, ihtiyaçsız hissetti. Dedi benim buna secdeye ihtiyacım yok, ben zaten şerefliyim dedi. Kendini üstün gördü, Adem'i küçük gördü, hor gördü. Oysa secde edilmesi gereken Adem'e secde emreden Allah'tı ve o Allah çok büyüktü. Secde edilecek kişinin ya da yapının büyüklüğü küçüklüğü değil, Allah'ın büyüklüğü önemliydi. İşte Allah-u Teala emrettiyse eğer bana şunu iç, içerim. Şunu içme, içmem. Şunu yap der, yaparım. Şunu yapma der, yapmam. Yapmamız gereken davranış buydu. İşte Allah-u Teala ya itirazının temelinde büyüklenme ve kibirlenme var. Değerli dinleyenler, insanı şeytanlaştıran faktör de budur. Kibir, büyüklenmektir. Kibri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tanıtıyor. Hakkı hiçe saymak, doğruları yok saymak ve insanları hor görmek. Kibri böyle tarif ediyor. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dostlarından, arkadaşlarından bir tanesi diyor ki ya Resulallah, ben diyor elbisemin güzel olmasını seviyorum. Bu da kibir midir? Hani şöyle güzel bir elbise giydiğimde şöyle aynada dönüyorum. Bu kibir midir? Bir büyüklük müdür? Hayır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kibir kişinin çalım satması, hakkı yere batırması ve insanları hor görmesidir. Değilse hani böyle sevinmek ve yeni bir şeyle hamd etmek, Allah'ım sana hamd olsun, ne güzel bu kıyafeti bana verdin diye teşekkür etmek Rabbe hoştur. Ama insanları hor gören, küçük gören bir davranış kalıbına girdiğinde şeytanizma ortaya çıkıyor. İşte şeytan böyle büyüklendi. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ve kafirlerden oldu. Şeytanın şeytan oluş serüvenini Araf suresinde konuşacağız. O bundan sonraki programın konusu olacak. Ama biz Adem'in öyküsünün bu bölümüne Bakara suresine devam ediyoruz. Evet, 35. ayette şeytanın niçin secde etmediğini Rabbimiz bize anlattı 34'te ve 35'i o konuşuyoruz şimdi. Ve kulna ya Adem, ve bunun üzerine Allahu Teala Adem'e dedi ki sen ve eşin üskün ente ve zevcuke el cenne. Sen ve eşin cennette yerleşin dedi Allahu Teala. Evet, onlar oraya iskan edildi. Demek ki aslında cennette kalıcı olmayacaklardı ama insanın özlem duyacağı cennet onlara tanıtılıyor şimdi. İşte gireceğiniz cennet bu gibi olacak denildi sanki. Burada Hazreti Adem'in eşinin de var edildiğini görüyoruz. Sen ve eşin. Zevç kelimesiyle Allahu Teala biz Hazreti Havva'yı tanıtıyor şimdi. O ve eşi. Ondan var edildi. Adem'in nasıl var edildiğini, topraktan nasıl oluştuğunu konuşmadık. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yeryüzünün bütün topraklarından meydana getirdi. Kur'an'da birçok ifadeler var. İlk insanın nasıllığıyla alakalı. Çamurdan oluşturuldu. Balçık şeklinde yeryüzü bütün topraklarından ve ardından insan bir süre o balçıktan sanki bir heykel gibi bir dönem durdu, kurudu ve ardından Allah ona ruh üfürdü ve canlandı insan. Böylece Allah-u Teala'nın ruhu, üflediği ruh ve yeryüzünün çamurundan var edildi. O bakımdan insanın iki yakası vardır. Bir çamur tarafı, bedensel yanı, yani bedeni ihtiyaçlarımız, işte yemek, içmek ve buna benzer tüm ihtiyaçlar ve insanı insan yapan bedensel faktörler. Ama bir de öte yandan insanın ruhu vardır. Evet, o ruhu, o aşık olur, o sever, o nefret eder, o beğenir, o reddeder, o kabul eder. İnsanın iradesi oradadır, vicdan oradadır, kalp oradadır, duygular oradadır. İşte insanın insan oluşunda bu iki çizgi önemlidir. Ruh ve beden. Ve insan böylece var edilince yerleşildi cennete ve cennette bir hayat başlayacaktı. Vela dedi ki Allah-u Teala sen ve eşin yerleşin cennete, ancak وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرًا bu ağaca sakın yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız zalim olur, zulmedersiniz, yanlışa girersiniz dedi Allah-u Teala. Cennet var, her şey serbest ama bir şey, bir ağaç var ki ona yaklaşılmayacak, ona varılmayacak. Ne ağacı bu? Allah-u Teala söylemedi. Allah-u Teala söylemedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemedi. Onların söylemediği şeyi söyleme çabasına düşmek yanlıştır. Biz bilginin Allah'tan geldiği kadarının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ama bir ağaç var, yasak bir ağaç ve yenmeyecek. Biz bunun adını imtihan ağacı koyalım isterseniz. Yani Hazreti Adem'in imtihan edildiği ağaç, yasak ağaç. Böylece Allah-u Teala dedi ki cennete yerleşin, dilediğinize yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın. Fakat şeytan onları kandırdı, onlar oradan çıkarttı ve hep beraber Allah-u Teala onları Adem'i, Havva'yı ve şeytan hepsini birbirine düşman olarak yeryüzüne bıraktı ve dedi ki zaten siz burası için yaratılmıştınız. Şimdi burada bakın uğraşın bakalım. Fakat hepsi yani özellikle şeytan düşmanlığına devam etti. Fakat Adem Aleyhisselam ve Havva anamız Rabbinin kelimeleriyle Allah'a duaya devam ettiler, tövbe ettiler. Allah da onların tövbelerini kabul etti ve böylece yeryüzünde Adem ile Havva'nın yaşantısı ve özellikle Hazreti Adem'in serüveni başladı. Evet değerli dinleyenler, bugün sizlere Bakara suresinde Hazreti Adem'i anlattım. 30'dan 37. ayete kadar geldim. İnşallah önümüzdeki peygamberler kervanı programında Araf suresinde şeytan ile Adem'in mücadelesini ve cennet yaşamındaki olanları konuşacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.